Ayrım 44, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 385. Dakikalar sonra arabasına binmiş, Ola ve Morty Whitehouse'u takip ederek Hollywood'a doğru yol almaya başlamıştı. Musso ve Frank Grill de durdular. İçerisi çok kalabalıktı fakat şans eseri kırmızı deri oturakları olan yüksek arkalı maun sandalyelerin bulunduğu bölüm açılmıştı. Fredo, benim sevdiğim türden bir yer dedi. Tüm dünyada olmasa da Los Angeles'taki en güzel martini burada. Karıştırılmış, çalkalanmamış ki bu tam İtalyanların sevdiği tarzda bir uygulama. Martini hazırlamanın doğru yolu. Fredo açısından bundan daha iyi geçen bir günde çok daha az martini ve daha az sayıda özel sandalye olan bir yerde olsalardı kim bilir neler olabilirdi. Fredo kendisinin güçsüz bir kişi olduğunu düşünmüyordu. Ancak o anı ileride yetersiz bir zaman dilimi olarak hatırlayacaktı. Ola ve White Shoes patronlarıyla Fredo'nun erkek kardeşinin birlikte büyük bir işe girdiklerini açıkladı. Bunun neyle ilgili olduğunu bilmediklerini de sözlerine eklediler. Küba'dan bahsedilmemişti. Ola Michael'ın pazarlık yapılırken mantıksız davrandığını söyledi. Daha iyi bir günde olsalardı Fredo bunun Rotten Michael'ın öldürülmesini istemesinin daha süslü bir söyleniş şekli olduğunu anlayabilirdi. Fredo'nun o an için düşünebildiği tek şey konu kendi erkek kardeşine geldiğinde Michael'ın her zaman ve her konuda mantıksız davrandığıydı. Fredo yüz ifadesini saklamaya çalıştı ama en iyi koşullar altında dahi o bu konuda başarılı bir insan değildi. Ola eğer Fredo bazı konularda kendilerine yardım edebilirse sadece ailenin durumu ve mal varlığı hakkında bazı şeylerin onaylanmasına yardımcı olabilecek bazı basit bilgileri aktaracaktı önemli bir şey değildi. Onun da bundan kâr sağlayacağını söyledi. Bu kazancın ne olabileceği üzerine konuşmayı açıklardı. Belki de bir miktar nakit para. O sırada White Shoes içeri girdi ve küçük bir kuşun kendisine Fredo'nun New Jersey'de bir tür ölü şehri planladığını fısıldadığını söyledi. Morty, ben sadece arkadaşım Segal'ın bana aktardıklarını biliyorum dedi. Ama işittiğim kadarıyla şunu söylemeliyim ki bu kulağıma gayet hoş geldi. Fred Corleone Show, 23 Mart 1959 son bölüm. Fred Corleone: Bayanlar ve baylar, bu geceki programımızda aslında çok özel bir misafirimiz olacaktı. Ama görüyorsunuz ki bu gerçekleşmedi. Bir misafirimiz olacak. Bu doğru ve ben bu misafiri sunarken yanlış bir şey söyledim. Olması gerekenden hızlı gidiyorum. Misafirimiz özel değil, büyük birisi. Ben... Kafasını yere eğer, yüzünü iki eliyle birden ovuşturur. Bunu mümkün olduğunca basite indirgemeliyim. Hiç kimse durumu zorlaştırmamı istemez. Bayan Dean Nadan, sizlerin de biliyor olabileceğiniz gibi. Söylemeye çalıştığım şey gazetelerde öyle yazıyor olmasına rağmen bu geceki misafirimiz Bayan Dean Nadan değil. Set arkasına bakar. Bundan öte bir açıklama yapmama gerek yok, öyle değil mi? Yönetmenin sesi anlaşılmaz. Fred Corleone, pek değil. Yüzünü tekrar kameraya döner. Telaşlanmayın arkadaşlar, hep birlikte ilk misafirimize hoş geldin diyoruz. O bugünlerde Bay Johnny Fontaine ve ekibiyle birlikte film çeviren ünlü bir aktör. Bana söylenenlere göre film kumarhane soygunuyla, soyulmasıyla ilgiliymiş ve ben bu konuda daha çok şey duyabilmek için sabırsızlanıyorum. Bay Robert Chadwick'i alkışlayalım. Kaydedilmiş alkış sesleri, her ne kadar programın canlı izleyiciler eşliğinde çekilmesi uygulamasına birkaç bölüm önce son verilmiş olsa da bu tür bir kaydın kullanıldığı ilk bölümdü. Robert Chadwick, olmayan seyircilere el sallayarak, "Hepinize teşekkürler, teşekkürler Freddy." Fred Corleone, "Hayır, sana teşekkürler Bobby, sen bir can kurtaransın, son dakikada imdadıma yetiştin." Robert Chadwick, lafı bile olmaz, inan bana ben her zaman Diana Dan'dan çok daha az tanınmış olan film yıldızlarına karşı kullanılan bir ikinci seçeneğim. Fred Corleone, gerçekten çok şakacısın ve bunun için teşekkür ederim. Şaka bir yana, senin kadar yakışıklı bir adamın, başrol oyuncusunun, mükemmel bir İngiliz aksanı olan kişinin böyle ikinci sınıfta kalacağına kesinlikle inanmıyorum. Aldığın çoğu rolde sen hep ilk seçenek oluyorsun, öyle değil mi? Robert Chadwick, Benim gördüğüm senaryolar daha önceden diğer birçok aktör tarafından okunmuş oluyor. Sayfaların üzerinde benimkilerden çok onların kahvelerinin damla izleri bulunuyor. Ama şunu söylemeliyim ki bu hayatını kazanmak için çalışmanın önüne geçiyor. Fred Corleone ne? Robert Chadwick, söylediğim gibi bu bir yaşam. Fred Corleone, özür dilerim, üzgünüm. Ben sadece... Robert Chadwick, sorun değil. Bu arada annen konusunda üzgün olduğumu söylemek istiyordum. Ben de annemi geçen sene kaybettim. Bu yüzden senin nasıl bir evreden geçtiğini biliyorum. Bu gerçek anlamda hiçbir zaman üstesinden gelemeyeceğim bir şey. Fred Corleone kaşlarını çatarak, sen benim ne tür... Gözlerini kapar, kafasını sallar, kaş çatmayı bırakır. Tamam, tabii ki, teşekkürler. Robert Chadwick, sana gerçek anlamda neye inandığımı söyledim. Eğer kabul edersen bu bir yaşam felsefesi. Anneni kaybetmenin yanı sıra bu konuda konuşmak istemediğini hissedebiliyorum. Ama eşinle aranızdaki ilişkinin düzgün gitmemesine de üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Fred Corleone, teşekkür ederim. Robert Chadwick, ama bu iki şanssızlık arasında sana şansının değişmek üzere olduğunu garanti edebilirim. Fred Corleone, değişmek üzere öyle mi? Robert Chadwick kameraya bakarak, şimdi bayanlar sıraya girin, şu yanımda dikilen salak yine açık pazarda. Fred Corleone, bunun için hala biraz zaman var ben. Robert Chadwick, tabii ki ama denizde birçok balık var. Fred Corleone, öyle olduğu söylenir, işittiğime göre senin mutlu bir evliliğin varmış. Robert Chadwick, evet öyle. Aslına bakılırsa bu ay 7 yılı dolduruyoruz. Fred Corleone, sen harika bir kızla evlisin. Eğer yanılmıyorsam vali Jimmy Shay'in kızı. Robert Chadwick, öyle. Fred Corleone, bir sonraki başbakanımız hakkında ne düşünüyorsun? Robert Chadwick, Margaret mı? Fred Corleone, hayır, vali Shay. Ah doğru, iyi bir denemeydi. Robert Chadwick, öyleydi, umarım seçilir. Ben onu hazırlık okulunda okuduğum yıllardan bu yana tanıyorum. O harika bir lider, mükemmel bir arkadaştır. Belki biliyorsundur, ayrıca bir savaş kahramanı. New Jersey için harika şeyler yaptı ve tüm içtenliğimle inanıyorum ki Amerika'nın böyle insanlara ilham verebilecek ve bizi uzay çağına taşıyacak genç ve akıllı bir adama ihtiyacı var. Kızak üzerinde ilerlemeye değil, ama sen sordun. Fred Corleone, ne? Ah, evet, evet, evet, ben sordum. Tamamen seninle aynı fikirdeyim. Bu politik bir program değil. Ama ben bir Amerikalıyım. Dolayısıyla benim de kendime has düşüncelerim, fikirlerim var. Bu programda misafirler ya da hatta sunucu tarafından dile getirilen düşüncelerin boş sözler olması şart değil. Her neyse, belki de artık başka bir konuya geçmeliyiz. Robert Chadwick, ben de bir Amerikalıyım, yaşlı adam. Fred Corleone, öyle mi? Ben düşünüyordum ki... Robert Chadwick, 12 yaşımdan beri. Fred Corleone, bu harika. Ben senin nasıl olup da Fontaine'in ve tüm arkadaşlarınızın... Gene Jordan, J.J. White Jr. Robert Chadwick, Maurice Strator'un, Buzz Fratello'nun... Fred Corleone, doğru. Siz nasıl oluyor da tüm bir gece boyunca ismini şu anda vermek istemediğim kumarhanede sahne alıyor... Robert Chadwick, The Kasba, Fred Corleone ve ardından da tüm bir gün boyunca film çevirebiliyorsunuz. Robert Chadwick, bu kulağa çok zor bir işmiş gibi geliyor ama aslında hiç de öyle değil. Fred Corleone, gece kulübü programında neler yapıyorsunuz? Robert Chadwick gülerek, çok az şey. Fred Corleone, ciddi misin? Robert Chadwick, ben şarkı söylemem ve hatta dans bile edemem. Benim yaptığım şey sahneye çıkmak, birkaç içki içmek, insanlara birkaç komik şey anlatıp şakalar yapmak. Seni temin ederim ki bunlar çok kötü şakalar oluyorlar. Ama yine de insanlar gülüyor. Bu kadar çok eğlendiğinde hislerin yanındakilere de bulaşıyor. Fred Corleone, bu konuya birkaç dakika içerisinde tekrar döneceğiz. Ama işin ticari yönüne geçmeden önce sana şu anda çevirmekte olduğum filme ilişkin bir şeyler sormak istiyorum. Çünkü senin, Fontaine'in, Gino'nun, Buzz'ın, tüm arkadaşlarının Vegas'taki tüm kumarhaneleri soyacağını duyumunu aldım. Robert Chadwick, bu sadece bir film, yaşlı adam. Fred Corleone, hayır, bunu anlıyorum gerçekten. Robert Chadwick, bu arada Durango'da, Tuzak'ta harika bir iş çıkartmışsın, beni ürperttin. Fred Corleone, teşekkür ederim. Söylemeye çalıştığım şey şu, o büyük soygunu nasıl yapacaksınız? Benim fikrimi sorarsan ya bunu gerçek hayata uygulanamayacak bir yöntemle gerçekleştireceksiniz ki bu durumda her şey insanlara çok komik gelecek ya da ve işte benim sorum geliyor. Bunu yapmanın gerçekçi bir yöntemi uygulanacak ama eğer böyle bir şey varsa birilerinin sizi örnek alma riski olacak. Robert Chadwick, ağzımı yokluyorsun öyle değil mi? Sence bu bir soru mu? Fred Corleone omzunu silkerek, bence denemeye değerdi. Robert Chadwick, bunu nasıl yaptığımızı sana anlatmamı mı istiyorsun? Nasıl yaptıklarını, filmde yani. Fred Corleone, istiyorum. Bunu işitmek çok ilginç olurdu. Robert Chadwick, gerçekten de olurdu. Ama peki o zaman filme kim gelecek? Fred Corleone, böyle bir filmi birçok kişi seyretmeye gelecektir. Siz ne düşünüyorsunuz sayın seyirciler? Onların bunu nasıl yaptıklarını duymak istiyor musunuz? Aslında bu noktada kullanılabilecek en uygun kelime yürütme olabilir belki. Buna ne dersiniz? Kayıttan alkış sesleri gelir. Robert Chadwick, harika. Sorun şu ki Freddy ve siz arkadaşlar, sorun şu ki size tüm bunları anlatabilirdim. Fakat hemen ardından sizi öldürmem gerekirdi. Fred Corleone kaşlarını çatarak ona bakar, uzun bir sessizlik olur. Robert Chadwick, evet, geriye doğru seslenir. Ayakkabıcılar, bana bir çift 12D İtalyan makosen ayakkabı getirin. İçi ekstra ağır, kaliteli gri çimento dolu olsun. Faturayı da bu adama kesin. Fred Corleone, kısa bir süre sonra tekrar birlikte olacağız. Robert Chadwick, en azından birimiz. İki gün sonra Fredo Corleone annesinin ölümüne ilişkin bazı detaylarla ilgilenmek üzere Tahoe Gölü'ne gitti. Ayrıca yeğeni Anthony'yi balığa çıkarmaya da söz vermişti. Çocuk göl kıyısında yaşıyordu ama öz babası o güne kadar onu hiç oraya götürmemişti. Fredo amca ne zaman kasabaya gelse onu mutlaka göle götürürdü. Anthony 8 yaşındaydı ve Fredo amcasına hayrandı. Anthony balık tutmayı severdi ama hayatı boyunca hiç o günkü kadar balığa çıkmayı istememişti. Ebeveynleri boşanıyordu ve onun içinde bu durumun kendi hatası olduğuna ilişkin gizli bir kuşku vardı. Eğer o daha iyi bir çocuk olsaydı, belki de olan bu kötü şeylerin hiçbiri hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Şimdi ne kendisinin ne de küçük kız kardeşinin annelerinin yanında oturmalarına izin verilecekti. Kadın evden taşınıyordu. O arada hiçbir zaman evde durmayan babasıyla birlikte birkaç ay önce birileri tarafından yaylım ateşine tutulan o korkunç evde yaşayacaktı. Nereye bakacağını bilen bir insan için kurşunlar yüzünden duvarda açılan delikleri görmek hiç de zor değildi. Anthony nereye bakması gerektiğini bilen bir çocuktu. Anthony annesinin kendisine hoşça kal demesinin üzerinden bir saat kadar geçtikten sonra Fredo amca ve Anthony'nin babası adına çalışan Al Neri ile birlikte tekneye bindi. Bay Neri ona kendisine Al amca diye seslenmesini söylemişti. Ancak o Anthony'nin gerçek amcası değildi. Anthony bunun bir günah olabileceğini düşünmüş ve hiçbir zaman söyleneni uygulamaya koymamıştı. Pazar okulunda şeytanın insanları böyle ele geçirdiğini öğrenmişti. Buna benzer küçük tuzaklarla. Bay Neri motoru çalıştırdı. Fredo amcanın balık yakalarken kullandığı gizli bir yöntemi vardı ve şimdi onu uygulayacaklardı. Anthony Bay Neri'nin de bu sırrı öğreneceği fikrinden pek hoşnut değildi. Fakat göle açılmayı o kadar çok istiyordu ki bu duruma ses çıkartmadı, şikayet etmedi. Anthony tamamen perişan olan küçük bir çocuk ne kadar mutlu olabilirse ancak o kadar mutluydu. Tam kıyıdan ayrılacaklardı ki Connie hala koşarak rıhtıma indi. Bağırarak Anthony'nin babasının onu Reno'ya götürmesi gerektiğini söylüyordu. Anthony mızıldanmaya başladı. Ama Fredo amcanın yüz ifadesi oldukça sertti ve Anthony'ye dönerek gitmesi gerektiğini söyledi. Onu ertesi gün balığa çıkartacağına söz verdi. Çocuk hayal kırıklığına uğramış bir şekilde kafasını sallayarak onayladı ve aşağı indi. Connie hala Anthony'yi eve geri götürdü. Birkaç ay öncesine kadar herkes onun hakkında kötü şeyler söylüyordu. Ve şimdi Anthony ile onun küçük kız kardeşinin sorumluluğunu üstlenecek olan kişi bu kadındı. Connie Anthony'nin görebildiği kadarıyla kendi çocuklarının bakımlarını dahi tam anlamıyla yerine getirmekle yetersizdi. İçeri girdiklerinde Connie hala onu odasına gönderdi. Anthony Reno'yu sordu. Connie Reno hakkında bir şey bilmediğini, sadece gitmesini söyledi. Anthony de gitti. Çocuk yatak odası camından Bay Neri ve Fredo amcanın uzaklaşmalarını seyretti. Gözden kaybolduklarında her ne kadar görecek başka bir şey kalmadıysa da bir süre daha orada kaldı. Anthony yalnızdı, ağlamadı. Kendi kendisine başına ne gelirse gelsin bir daha hiçbir zaman ağlamayacağına söz vermişti. Hep iyi bir çocuk olacaktı. Böylece belki annesiyle babası da birbirlerini tekrar severlerdi. Dakikalar sonra bir silah sesi işitti. Bundan kısa bir süre sonra Bay Neri botla tek başına geri döndü. Anthony hıçkırdı. Günler boyunca ağlamayı kesmedi. Ebeveynlerinin sorunlu boşanmaları boyunca çocuk babasına gördüklerini anlatmak için cesaretini toplamaya çabaladı. Michael Corleone iki çocuğunun velayetini istemekten vazgeçti. Böylece bu görev Kay Adams Corleone'ye bırakılmıştı. Tahoe Gölü'nün soğuk suyu cesetlerin yüzmelerine sebep olan beden içi gazlarının oluşumunu engelliyordu. Federico Corleone'nin cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Yeğeni ise bir daha hiç balık avına çıkmadı. 44. ayrımın sonu. Sayfa 392.